Ayrım 24 sayfa 190. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Elinde kan olan TBMM Başkanı. İsmail Kahraman'ı tanıyorsunuz. Laikliğe karşı olduğunu hiç saklamayan eski TBMM Başkanı. 1940 Rize doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiydi. Turan Emeksiz adını çoğunuz unuttunuz. 1940 Malatya doğumluydu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisiydi. 28 Nisan 1960 yılında 20 yaşındaki İsmail Kahraman ve Turan Emeksiz karşı karşıya geldi. Giderek otoriterleşen iktidardaki Demokrat Parti'nin demokrasi ve hukuku yok eden tahkikat komisyonu kurmasına karşı çıkan üniversite öğrencileri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde toplanmışlardı. İstiklal Marşı okuyorlardı. Polisler üniversiteyi bastı. Turan Emeksiz'i öldürdü. Polise destek veren öğrencilerin başını Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı İsmail Kahraman çekti. 1960'lar Türkiye'de devrimci gençlik rüzgarlarının estiği dönem. Kemalist devrimi daha ileriye götürmek isteyen idealist gençler devlet eliyle Milli Türk Talebe Birliği'nden atıldı. MTTB 1965 yılından itibaren faaliyetlerini dinci gerici yapıda sürdürmeye başladı. Devrimci gençlere karşı tertiplere başladı. Bunun öncülerinden biri yine İsmail Kahraman'dı. Tarih 11 Mart 1967. MTTB başkanlığına eylemleriyle dikkat çeken İsmail Kahraman seçildi. İlk icraatı 1 Nisan 1967'de Sovyetler Birliği'nin İstanbul'da açtığı resim heykel grafik sergisine saldırmak oldu. Papa 6. Pol'ün Ayasofya ziyaretini "Ayasofya camidir" diye protesto ettirdi. Ali Babacan'ın halası Hatice Babacan'ın İlahiyat Fakültesi'ndeki derslerine türbanıyla girmek istemesine izin vermeyen okul yönetimini protesto için 68 günlük işgal ve boykot eylemi gerçekleştirdi. Türkiye İşçi Partisi'nin düzenlediği diriliş mitinglerine karşı şahlanış mitingleri düzenledi. Elinde hep kan vardı. Tarih 3 Ağustos 1968. İstanbul Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan MTTB Başkanı Kahraman şöyle dedi. "Komünizme zemin hazırlayanlara yeter ve dur deme zamanı gelip geçmektedir." Amerikan 6. filosunun gelişini protesto etmek isteyen devrimci öğrenciler emperyalizme ve sömürüye karşı işçi yürüyüşü düzenlemişti. Eylem Taksim'de MTB'lilerin saldırısına uğradı. İki devrimci üniversite öğrencisi Duran Erdoğan ve Ali Turgut Aytaç bıçaklanarak öldürüldü. Saldırıyı organize ettiği iddia edilen İsmail Kahraman'a kimse dokunmadı. Çünkü birilerinin bunlara ihtiyacı vardı. Tam bağımsızlık için Mustafa Kemal yürüyüşü yapan devrimci gençlik devlet eliyle dinci yobazlara boğduruldu. Vedat Demircioğulları, Mehmet Büyüksevinçler, Battal Mehmetoğulları, Taylan Özgürler, Nail Karaçamlar hangisini yazayım? Devrimci Fikir Kulüpleri Federasyonu'na bağlı gençler öldürülürken, devrimci gençliğe bağlı üniversiteler idam edilirken, devrimci aydınlar, öğretmenler zindanlara tıkılırken, devlet eliyle MTTB'nin önü açıldı, korundu. O kan gölü deryasında bir tek MTTB'li gözaltına alınmadı, bir tek MTTB'li hapis yatmadı, bir tek MTTB'li okuldan atılmadı ve zamanla siyasi yaşamın en tepe noktalarına getirildiler. İsmail Kahraman 1974'te Çalışma Bakanlığı'na danışman yapıldı. 12 Mart 1971 askeri darbesinden sonra devleti ele geçirmeye başladılar. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra devletin temel ideolojisine sarılıp Türk-İslam sentezini büyüttüler. Dernekler, sendikalar, partiler kapatılırken, devrimciler, ülkücüler zindanlara doldurulup idam edilirken, İsmail Kahraman'ın Birlik Vakfı'nı kurmasına izin verildi. Sonra milletvekili oldu. Ardından Kültür Bakanı yapıldı. Devrimci gençler biçilirken İsmail Kahraman'ların yıldızı hep parlatıldı. Sonunda meclis başkanı oldu. İsmail Kahraman neden TBMM başkanı yapıldı? Örneğin İsmail Kahraman'ın anayasada laiklik olmayacak sözü sadece kendini mi bağlar? İsmail Kahraman'ın başkanlığında Mehmet Alacacı, Resul Tosun, Tahsin Erdinç, Yaşar Öztürk, Yusuf Ağbayram, Leyla Demir ve İsmail Emrah Karayel Birlik Vakfı'nda toplandı. Tarih 20 Aralık 2011. 4 ay süren toplantıların konusu yeni anayasa hazırlamaktı. İsmail Kahraman'ın 2012 yılında Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu anayasa taslığında laiklik ile ilgili ne yazıyordu? Hazırlamış olduğumuz taslakta laiklik gibi çok muğlak ve tartışmalı bir kavramın anayasalarda yer almaması gerektiği kanaatinde olduğumuz için taslağımızda laiklik ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Fikir, kanaat ve düşünce hürriyetine pranga vurma aracı olarak kullanılan laiklik prensibine, kavramına taslağımızda yer verilmemiştir. Erdoğan İsmail Kahraman'ın yeni anayasa hakkında ne düşündüğünü bilmiyor muydu? Erdoğan 14 yıldır aktif siyasette olmayan Kahraman'ı operasyon yapacağız diyerek neden milletvekili ve ardından meclis başkanı yaptı? Mesele çok açık değil mi? Erdoğan'ın bunlardan haberi yok demeyiniz. MTTB'den biri tanışıyor bu ikili. Kadına düşmanlık. Yıl 2018, TBMM Başkanı İsmail Kahraman 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneden indirilmesiyle ilgili şunu dedi. Yapılacak iş sadece ve sadece Çanakkale türküsünü söylemek. Söyleyenler içinde 16 tane hanım, 13 tane erkek var. Toplamda 29 kişi var. 9 tane askerimiz orada. Kahramanın Mehmetçik'ten tane diye bahsetmesi bilinç seviyesini gösteriyor kuşkusuz. Sanırsınız züccaciye dükkanındaki ya da pazardaki malları sayıyor. İnsanların böyle nitelenemeyeceğini bilmiyor. Biri kelle der, diğeri tane der. Daha vahimi Kurtuluş Savaşı'ndaki kadın askerlerin varlığını bilmiyor. Meclis Başkanı İsmail Bey Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı TBMM tarafından rütbe verilen Nezahat Onbaşı adını duymamış demek. Çanakkale Savaşı'na Kosova'dan 8 tabur katıldı. Gönüllüler arasında sadece erkekler değil kadınlar da vardı. Zeynep Mido Çavuş savaşa katılan ve şehit düşen Dragaşlılardan biriydi. Saçlarını sıfıra vurdurup Ahmet ismiyle savaşa katılan Mücahide Hatice adını da duymamış. Mücahide Hatice Hanım 20 Mart 1926 tarihinde Zaferi Milli Gazetesi'ne bakın ne demişti. İzmir'in Kemal Paşa, Nif kazasının Ahmetli köyünden Hacı Halilzadelerdenim. Babam merhum Mehmet Efendi'dir. Çanakkale Anafartalara 56. Fırkada silahımla muharebelere iştirak ettim. Adım Ahmet idi. Benim kadın olduğumu kimse bilmiyordu. Şarapnel ve kurşunlarla 9 yerimden yaralandım. Milli muharebelerimize de gönüllü iştirak ettim. Belli ki TBMM Başkanı yüzlerce gönüllü kadının başındaki başhemşire Safiye Hüseyin Elbi adını da duymamış. Oysa Avustralyalı piyade er J.C. Davis, annesine yazdığı mektupta keskin nişancı bir Türk kızının pek çok askeri vurduğunu, gün batmadan kendisinin de bir Avustralyalı tarafından vurulduğunu yazıyor. 19 ile 21 yaşındaki genç kızın bedeninden ölü olarak ele geçirildiğinde 51 kurşun çıkardıklarını belirtiyor. TBMM Başkanı'nın sadece soyadı Kahraman. Erkek egemen bir kültürün sonucu bu, kadını sahneden indirmek. Mesele Çanakkale Savaşı'nda kadınların olup olmadığı değil, Siya dayatması Vehhabi, Selefi geleneğinde yetişen kimi politikacıların kadına tahammülünün olmaması. Bu topraklarda Abdülmecit'in onayıyla 180 yıldır tiyatro yapıldı. Bu topraklarda Abdülaziz'in onayıyla 155 yıldır Türkçe oyun oynandı. Bu topraklarda 105 yıldır Afife Jale gibi Türk kadınları tiyatro sahnesine çıktı. Bu topraklarda 101 yıldır Atatürk'ün teşvikiyle Bedia Muahit gibi Türk kadınları tiyatroda devleşti. Tarih 9 Mart 1930. Ankara'ya turneye gelen İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçılarına Atatürk Gazi Orman Çiftliği Marmara Köşkü'nde yemek daveti verdi. Yemekten sonra sanatçılar ayrılırken Atatürk'ün elini öpmek istedi. Bunun üzerine Atatürk tarihi sözünü etti. Biz hepimiz milletvekili olabiliriz, bakan olabiliriz, hatta cumhurbaşkanı olabiliriz. Ama hiçbirimiz sanatkar olamayız. Böyle olunca sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür. Oysa TBMM Başkanı İsmail Bey kadın oyuncuları Çanakkale ruhu da uymuyor diye sahneden indiriyor. Aradaki fark budur. Şeyh bir gerçeği. Bunlar hiç tesadüf değil çünkü hedefleri kafaları bulandırmak. Bunlardan birini yaptığı tuhaf çıkışlarla biliyorsunuz. Kırmızı fesli Kadir Mısıroğlu neler demedi ki? Hamlet, Kral Lear, Otello ve Macbeth gibi büyük trajedilerin yazarı William Shakespeare hakkında Shakespeare adlı biri yoktur, gizli Müslümandır ve adı da Şeyh Pir'dir ve cizesini yumurtladı. Böyle birine yanıt verilir mi? Normalde verilmez. Fakat bu kişi fikir insanı olarak Erdoğan'ın rol modeli ise ve Erdoğan'ın düşünsel dünyasını oluşturan isimlerin başında geliyorsa cevap verilir. Soğuk Savaş'ın en sert dönemi olan 1970'lerde Mısıroğlu çıkardığı Sebil dergisiyle Erdoğanların fikir dünyasının oluşmasına büyük etki yaptı. Atatürk düşmanıydı, Cumhuriyet devrimlerine karşı olduğunu göstermek için şapka devrimine inat fes taktı. Kitaplarında ve konuşmalarında Atatürk'e, Kurtuluş Savaşı'na ve Türk devrimine küfredercesine saldırdı. Belaltı vuruşlar yaptı. Bunları yaparken de bilinen tüm yakın tarihi gerçeklerini ters yüz etti. Ona göre Kurtuluş Savaşı aslında çok önemsiz bir mücadele, Lozan ise hezimet idi. Onun kahramanı 2. Abdülhamit'ti, Vahdettin'di. Mısıroğlu bu tür görüşleriyle Erdoğanların düşün dünyasını etkiledi. Önce Şeyh bir cehaletinin hakikatini yazayım. Dünya tarihinde üzerinde en çok araştırma yapılan yazar kuşkusuz William Shakespeare. Marjorie Garber, Leah Marcus, Richard Wilson, J.O. Halliwell Phillips, Edward Dowden, Frederick Fleay, Jeffrey Knapp, Sidney Lee, Samuel Schoenbaum, Gary Tyler, Georges Brandes, Charles Elton, David Masson, Edgar Fripp, Park Honan, Jonathan Bate, Katharina Duncan Jones, Marshet Jude, Nicholas Rowe, Eric Sam, B.R. Lewis, David Thomas, Robert Beckman, E.K. Chambers, Geoffrey Balogh, Peter Milward, E.A. Honigman, Christopher Haig, William Baldwin gibi yüzü aşkın kişi 16. yüzyıl sonlarından itibaren Shakespeare araştırması yapıp biyografisini yazdı. Bu yazarlardan biri bile Shakespeare'in gizli Müslüman olduğuna dair tek cümle etmedi. Adına kürsüler kurulmuş, yayınlar çıkarmış üniversiteler bile Shakespeare'in gizli Müslüman olduğunu iddia etmedi. Shakespeare'in gizli Müslüman olup gerçek adının Şeyh Pir olduğunu sadece Kadir Mısıroğlu ortaya çıkardı. Kaldı ki Arapça Şeyh ve Farsça Pir eş anlamlıdır. Kişi neden kendine böyle isim koysun ki? Shakespeare hakkında su götürmez tek gerçek bilgi şu. Stratford papazı John Breach Girdle tarafından 26 Nisan 1564 tarihinde vaftiz edilip mahalle kütüğüne kaydedildi. Shakespeare vaftiz edilmiş bir Hristiyan. Keza ilk çocuğu Susan'la 26 Mayıs 1583 ve ikizleri Hamnet ile Judith 2 Şubat 1585'te vaftiz edildi. Shakespeare ölümünden 2 gün sonra Holy Trinity Kilisesi'ne gömüldü. Shakespeare ve ailesinin dini inançlarına dair tartışmalar hep sürdü. Bu konuda kitaplarda farklı görüşler var ama bunların hiçbiri Mısıroğlu'nun iddiası gibi değil. Tartışma Katolik mi Protestan mı oldukları yönünde. Örneğin Edgar Fripp Protestan derken Peter Milward Katolik diyor. Jeffrey Knapp ise onun tüm inançlara saygılı Erasmusçu Hristiyanlığa adanmış olduğunu yazıyor. Robert Wilson ise Cizvitleriyle ilişkisi üzerinde duruyor. Kafa karışıklığının sebebi Shakespeare'in yaşadığı dönemde devletin dini Protestanlık ile Roma merkezli Katoliklerin çatışması. Bu nedenle kağıt üzerinde ve görüntüde Protestan olan babası John Shakespeare'in gizli Katolik olduğu konusunda iddialar var. Shakespeare oyunlarında hem Protestan ve hem Katolik ikili dini yaşantıyı konu etti. Fakat oyunlarında onun gizli Müslümanlığına dair tek emare yoktur. Kadir Mısıroğlu ve onun gibiler hep uydurdu. Mısıroğlu'nun safsatası aklıma Profesör Doktor Özdemir Nutku'yu getirdi. Yıllarca uğraşıp didinip Shakespeare sözlüğü yazdı. Dipnot, Özdemir Nutku, Shakespeare Sözlüğü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2013. Kitabının ön sözünde şöyle dedi: "Bu çılgınlığa neden ve nasıl kalktım artık anımsamıyorum. 8 yılı aşkın bir süre samanlıkta iğne aramakla geçti. Zaman zaman bunaldığım oldu. Bu çalışmadan vazgeçme raddelerine bile geldim. 1997 yılının yaz başlangıcıydı. O zamanlar çok kolay sandığım bu işe sıvandım. Eski ve orta İngilizce sözcüklerin bol bol kullanıldığı Kraliçe Elizabeth dönemi ve dolayısıyla Shakespeare metinlerinin daha iyi anlaşılması ve ayrıntıların daha bir titizlikle seçilebilmesi için sözlük hazırlama işine girdim. Çalışmalarım ilerledikçe bu işin çok zor olduğunu gördüm ve büyük bir sabırla mek parmak, mek parmak daha sonu selamet deyip çalışmamı sonuçlandırabildim. Tüm Shakespeare oyunlarını, Elizabeth dönemi argosunu, deyimlerini ve özdeyişlerini de tarayarak bu sözlüğü hazırladım. Fark budur. Bir yanda safsatayı ağzından düşürmeyenlerin yalanları, öte yanda ise Cumhuriyet aydırının yıllarca süren titiz çalışması, ikisi de Türkiye. Ve ne yazık ki Türkiye, safsataya inanan kişiler tarafından yönetiliyor yıllardır. Erdoğan-Mısıroğlu ilişkisinin kökeni. Erdoğan, İstanbul Ataşehir'de bir hastanede tedavi gören Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret ettiğinde neden bu kadar hürmet ediyor dendi. Konuyu açıyor ama hatırlatmak zorundayım. 1972 yılında Mısıroğlu Sebil dergisinde MSP-AP'nin önünü kesmek için kurduruldu diye yazdı. Buna rağmen Erbakan hakkında davalar açılan Mısıroğlu'nu milletvekili yaparak dokunulmazlık zırhı vermek istedi. 1977 genel seçimlerinde Trabzon ikinci sıradan aday gösterdi, seçilemedi. Senato seçiminde İstanbul ikinci sıraya kondu, kazanamadı. MSP'nin 1978 yılındaki kongresinde Erbakan'a karşı Korkut Özal'ın hazırladığı alternatif listede Kadir Mısıroğlu ve İsmail Kahraman yer aldı. Korkut Özal ve Mısıroğlu Erbakan'ın listesini deldi. Erbakan karşıtı alternatif listenin kazanması için çalışan gençlerden biri de Erdoğan idi. Bunları tesadüf sanmayınız. İki farklı politik çizgidir bu. Serkan Yorgancılar İslamcı Gençliğin Yazılmamış Öyküsü, Akıncılar adlı kitabında 1976'daki MSP İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi'nde Erdoğan'ın Divan Başkanı Kadir Mısıroğlu'nun kurnazlığı sayesinde başkan seçilip Sebil dergisine kapak olduğunu yazdı. İlişkileri buralara dayanıyor. Asıl mesele bunlar değil, emperyalizmin gölgesi altındaki İslamcıları kollamaya odaklanmak lazım. Fethullah Gülen tek değil. Mesela 12 Eylül 1980 darbesi MSB'yi kapattı ve başta Erbakan olmak üzere parti yöneticilerini tutukladı. Bir kişi elini kolunu sallaya sallaya yurt dışına kaçabildi. Kadir Mısıroğlu. Açayım konuyu. Sizi 2. Dünya Savaşı günlerine götüreyim. Savaştan sonra CIA'in Nazilerden İslamcı kadroları devraldığı sır değil, iki üsleri vardı, Berlin ve Frankfurt. Kadir Mısıroğlu kısa zaman sonra ailesini de Frankfurt'a getirdi. 1983'te hakkında yurda dön çağrısı çıkarıldı, dönmedi. İngiltere'ye iltica etti. Bu ülkede koruyucusu vardı. Üstadı Nakşibendi Şeyhi Bayburtlu Dede Paşa'nın, yani Musa Baştürk'ün dostu Şeyh Nazım Kıbrısi. Charles'ı Müslüman yaptım. Kraliyet ailesi Hazreti Muhammed'in soyundan geliyor diyen Şeyh Kıbrısi. Tece öldü. 700 sene Osmanlı dayandı. Bunlar 70 senede bitti. Ektiğiniz ekin mevsimlikti filan dedi hatta. Dinler arası diyalog kapsamında Papa ile sadece Fethullah Gülen mi buluştu sanıyorsunuz? Hayır. Şeyh Kıbrısi Papa II. Jean Paul ve Papa 16. Benediktus ile görüştü. İngiliz hükümetiyle yakın ilişkisi sır değildi zaten. MİT ve Genelkurmay arşivlerinde İngiliz casusu olduğuna dair belge bile var. ABD'de yaşayan Amerika Yüksek İslam Konseyi'nin kurucu başkanı olan damadı Hişam M. Kabbani'nin faaliyetlerine girmeyeyim. CIA gölge şirketi Rand Corporation'ın 2007 raporundaki ılımlı Müslüman liderler listesinde Gülen ile birlikte Hişam Kabbani de vardı. Şeyh-i Kıbrıs'ı önünde diz çöken Malezya Büyükelçisi ABD vatandaşı Merve Kavakçı ve ABD'de yaşayan babası Yusuf Kavakçı'nın arkasındaki lobeyi açarak lafı uzatmayayım. Mısıroğlu çok geçmeden eşi Aynur Aydın Aslan ve çocukları Abdullah Sünusi, Mehmet Selman ve Fatıma Mehlika ile Şeyh Nazım Kıbrıs'ı ile bağlandı. Hatta kızı Fatıma Mehlika, semamızda bir yıldız kitabında Şeyh-i Nazım Kıbrıs'ı göklere çıkardı. Dipnot F. Mehlika Mısıroğlu, semamızda bir yıldız, Sebil Yayın Evi 1996. Ah şu tesadüfler yok mu? Lozan'da Türkiye'yi en çok zorlayan İngiltere, Lozan zafer değil hezimettir diye kitap yazan Mısıroğlu'na siyasi iltica verdi. Mısıroğlu'nun İngilizlerin onayıyla Anadolu'yu işgal eden Yunan ordusu için keşke Yunan galip gelseydi demesini de bu açıdan değerlendirmek gerek. Aslında her ikisi de vatandaşlıktan çıkarılan Şeyh Kıbrıs'ı ve müridi Mısıroğlu hep İngiltere dış politikasını savundular. Diyebilirsiniz ki Mısıroğlu Bakırköy Akıl Hastanesi'nde yattı. Cerrahpaşa Hastanesi psikiyatri kliniğinden rapor aldı. Delidir ne derse yeridir. Ancak gel de bunu iktidardaki mukaddesatçılara anlat. Yerli, milli, yurtsever hiçbir inanç lideri kalmadı ki 1994'te Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Nasuhi Mehmet Türbesi Kadir Mısıroğlu'nun başında olduğu Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı'na verildi. Keza Boğaz'a 10 milyon dolarlık lokanta mekanı verildi bedavadan. Açma ruhsatı 13 Ocak 1999 tarihliydi. Bu adama inanan bir iktidar var başımızda. 24. ayrımın sonu. Sayfa 199.